Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 4. Ayrım. 1. Bölüm. 11 Kasım. Bu sana uyarı olsun. 4. Washington DC. 11 Kasım Pazar. 3:15. Üniformalı gizli servis ajanları siyah Buick'in geçmesi için Beyaz Saray'ın güneybatı kapılarını şimşek parıltıları altında açtı. Otomobil geniş yoldan ilerledi, batı kanadı girişinin önünde durdu. Şoför arabadan indi, sağ arka kapıyı açtı. Yorgun hatlı, büzülmüş dudaklar ve endişeli gözler, zarif adam, otomobilden bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında inene kadar bekledi. Sivil giyimli gizli servis ajanları hemen yaklaştı, ziyaretçiyi kırık beyaz renkli saçağın altından kapıya doğru yürüttüler. Uykudan yeni kalkmış gibi görünen bir Beyaz Saray yetkilisi holde bekliyordu. Ziyaretçinin pardösüsünü çıkarmasına yardım etti. "Günaydın efendim." "Aklımdan hiç iyi şeyler geçmiyor," diye düşündü adam. "Ne bu kahrolası yağmur, ne de getirmek zorunda kaldığım mesaj." "Başkan uyandırıldı mı?" "Uyandırılmış olmalı efendim. Sizi şöyle alayım." Karmakarışık koridorlar boyunca yetkilinin peşinden yürüdü. Sonunda meşe kaplı bir kapıya vardılar. Yetkili kenara çekildi, masa lambalarından birini yaktı ve lambanın önündeki koltuğu gösterdi. "Umarım rahat edersiniz efendim. Başkan birazdan gelir." Yetkili kapıyı kapayarak çekildi. Adam koltuğa rahatsızca çöktü. Dayanılmaz bir yük taşıyormuşçasına derin bir soluk aldı. Oval ofisin antika mobilyalarını ve erken dönem Amerikan yaşamını gösteren görkemli tablolarla süslü bekleme odalarından birindeydi. Hemen yan tarafta doğrudan oval ofise açılan başka bir bekleme odası vardı. Açık olan cilalı meşe kapıdan göğüs yüksekliğinde bir kaide görünüyor, onun üzerinde de bronzdan yapılmış granit yüzlü bir Abraham Lincoln büstü duruyordu. Duvarlarda dizi dizi yağlı boya tablolar vardı. Quincy Adams, Jefferson. Ziyaretçinin birazdan gireceği başkanlık ofisinin görkemine görkem katan, tarihi duvarlardan aşağı bakan tarihi adamlar. Başkanını görmek için bu odada daha önceleri çok beklemişti. Ne var ki o soğuk, fırtınalı Kasım sabahı çok daha başka yerlerde olmayı yeğlerdi. Douglas Stevens, FBI Başkanı Douglas Stevens korkuyordu. Ülkesine hizmetle geçirdiği yaklaşık 30 yıl boyunca başkanına kötü haber vermekle görevlendirildiği olmuştu kuşkusuz. Yine de kesin bildiği bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde hiçbir başkan Stevens'ın biraz sonra ileteceği denli yıkıcı bir haberle karşılaşmamıştı. Dışarıda yaklaşan belli belirsiz ayak sesleri duydu. Ayağa kalktı, duvardaki aynada görüntüsüne baktı. Elbiseleri her zamanki gibi kusursuzdu. Arlington'daki evinde 2 saat önce çalan cep telefonuyla uyandıktan sonra yaptığı sıcak duşta kullandığı sabunun hafif kokusunu hala duyuyordu. Oysa yüzü bambaşka bir konuydu. Korku cildinde derin kırışıklıklar açmış, görünüşüne en az 10 yıl eklemişti. Sağ elindeki evrak çantasına, sıkıntısının kaynağını içeren çantaya baktı. İçindekileri düşününce elinin titrediğini, alnının boncuk boncuk terlediğini hissetti. Oysa genelde soğukkanlı, kendini kontrol etmesini bilen biriydi. Şimdi ise soğukkanlılıkla ilgisi yoktu. Bu sabah Amerika'nın en büyük korkusu sonunda gerçekleşmişti. Açık kapıdan bronz büste baktı. Lincoln'un her zamanki hüzünlü ifadesiyle baktığını, sanki sırtındaki yükün ağırlığını biliyorum, kalbim seninle dediğini duyar gibi oldu. İçinden teşekkürler Abe diye geçirdi. Ama bu maalesef işe yaramayacak. Kapı açıldı, Beyaz Saray yetkilisi göründü. Başkan sizi bekliyor efendim. Başkan çalışma masasında, arkasında Amerika bayrağı oturuyordu. Pijamalarının üzerine bir sabahlık geçirmişti. Uykudan uyandırılmanın etkisini atamamış, saçları darmadağınık, gözleri şiş, oval ofise inmişti. 50'lerinin ortasında hala oldukça genç görünen Başkan Andrew W. Booth, sarsılmaz Teksaslı iradesiyle ve karşısına çıkacak tüm kriz ve engelleri aşma kararlılığıyla politika basamaklarını birer birer tırmanmıştı. Oysa Stevens, başkanın bu sabah daha önce hiç görmediği ciddiyette bir krizle karşılaşmak üzere olduğunu biliyordu. Gece görevlilerinden biri masanın üzerine bir kabın içerisinde sıcak kahve bırakmıştı. Booth, pencereden dışarı, bardaktan boşanırcasına yağan yağmura baktı. Çatal çatal çakan şimşeğin kolları Beyaz Saray'ın çimlerini aydınlattı. Hafifçe gülümseyip karşısındaki koltuğu işaret etti. Dışarıda oldukça sert bir hava var galiba. Kahve Duck? Hayır, teşekkürler Sayın Başkan. Telefonda konunun son derece acil olduğunu söyledin. Stevens başını salladı. Sizi uyandırdığım için özür dilerim efendim ama derhal ilgilenmeniz gereken bir konu var. Öyleyse başlayalım. Başkan fincanına kahve doldurdu, yarı uyanık yudumladı. Stevens'ın sesi çatlak, korku doluydu. Gece yarısını çeyrek geçe bir Suudi diplomatın Georgetown'daki evinin kapısına bir paket bırakılmış. Paketin üzerinde onun değil sizin adınız var efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yazılı. Aracı olarak neden o diplomatın seçildiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ama bırakılma yöntemi oldukça basit. Adamın zili çalmış. Yataktan kalkıp kapıyı açtığında eşikte üzerinde sizin adınızın yazılı olduğu paketi bulmuş. Ne yapması gerektiğini sormak için FBI'in Washington bürosuna telefon etmiş. Saat 2'ye çeyrek kala yardımcım beni arayarak acilen görüşmek istediğini söyledi. Yaklaşık 45 dakika sonra büromda buluştuk. Paketin içeriğini gördüğümde derhal size haber vermem gerektiğini düşündüm efendim. O yüzden buraya geldim. Gelirken de yoldan sizi aradım. Başkan kaşlarını çattı. Paket yanında mı? Evet efendim, yanımda. Stevens evrak çantasını açtı, içinden A4 boyutlarında bir paket çıkardı. Tabii olağan güvenlik denetiminden geçirdik. Paket tehlikeli ve patlayıcı madde açısından kontrol edildi. Beyaz Saray'a yılda en az 100 bin mektup ve 7 bin paket gönderilir. Amerika Başkanı'na yazılan mektuplardan çoğu iyi dileklerle ya da politikalarına diş bileyen vatandaşların serzenişleriyle doludur. Yine de mektupların %5'ine yakını delilerden, küfürbazlardan ya da otomatik olarak FBI ve gizli servise havale edilen seni öldüreceğim tipi öfkelilerden gelir. Paketlere gelince çoğu armağanlar içerir. Başkanlarının sağlığını evde pişirilmiş yiyeceklerle korumaya çalışan anaç vatandaşların gönderdiği kurabiye ya da pastalar. Yine paketlerin ufak, %3 kadar bir bölümü, isimsiz gönderilen insan dışkısından kadın hayranların yolladığı seksi iç çamaşırlarına kadar çeşitlilik gösterir. Ülkenin en yüksek makamına seçilmenin bir ilginç yanı da insanın bir anda saygı, nefret ve cinsel çekicilik merkezi olmasıdır. Paketin tehlikeli olmadığı anlaşıldı, diye ekledi Stevens. Burada da olayın tüm ayrıntıları var. İşin özüne girmeden önce bu ayrıntıları görmek isteyeceğinizi düşündüm. Başkan Stevens'ın uzattığı kağıdı alıp okudu. FBI raporu. 11 Kasım'da Suudi diplomat Muhammed Fadıl'ın Georgetown'daki evine bırakılan paket hakkında. Paket. 1. Standart A4 boyutunda paket. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na gönderilmiş. İçindekiler. Açık renkli, sert plastikten kılıf içinde, muhtemelen Uzak Doğu yapımı, bir standart 60 dakikalık manyetik video kaset. Kaydedilmiş içerik, 8 dakika 32 saniyelik bir kayıt. 2. A4 boyutunda daktilo sayfası. Sayfalarda Arap isimlerinden oluşan bir liste var. Washington Union Garı'nın C kapısında 0208 sayılı emanet eşya dolabının yerini belirtir bir adet sayfa. Adli tıp incelemelerinin sonuçları. Test sırasında yazılı sayfalardan hiçbirinde parmak izine rastlanamadı. Kasetin içinde ya da dışında parmak izi ya da herhangi bir iz görülmedi. Kasetin iç mekanizmalarıyla oynandığına dair bir işarete rastlanmadı. Görüntü üzerindeki tarihe göre banttaki kayıt 1 Kasım akşamı saat 21'de gerçekleştirilmiş. Not: Kaset 11 Kasım sabahı saat yaklaşık 00:15'te Suudi diplomat Muhammed Fadıl'ın iki kez çalınan kapı zilinden sonra adı geçenin kapıyı açması üzerine Georgetown'daki evinin kapısının önüne bırakılan paketin içinde bulunmuştur. Kaseti kapının önüne bırakan insan ya da insanlara ait herhangi bir iz bulunmamakla birlikte, Fadıl, zilinin çalınmasından hemen sonra bir motor ve uzaklaşan bir otomobil sesi duyduğunu belirtmektedir. Soruşturma devam etmektedir. Başkan, raporda okuduklarını düşündü, sonra arkasına yaslandı. Bantta ne var? Stevens bir köşede başkanın özel kullanımı için konulmuş televizyon ve video cihazını gösterdi. İzin verirseniz göstereyim efendim. Anladığım kadarıyla burada bulunmanın nedeni de bu da. Öyle efendim. Yine de sizi uyarmak zorundayım. Kendinizi oldukça büyük bir şoka hazırlasanız iyi olur. Stevens köşeye doğru yürüdü, televizyon ve videoyu çalıştırdı. Kaseti taktı. Birkaç adım geriledi. Elindeki uzaktan kumandanın düğmelerine bastı. Sonunda ekran mavileşti. Birkaç saniye sonra ekran bu kez karardı. Bir Arap'ın omuzlarından yukarısı göründü. Kırklarının ortalarında yumuşak, sevecen bir adam gibi duruyordu. Üzerinde tipik Arap kıyafeti vardı. Gri bir agelle tutturulmuş beyaz kefiye. İlk bakışta hakim özelliğinin kırlaşmaya yüz tutmuş uzun ve kara sakalı olduğu sanılıyordu. Ama yakından bakıldığında dikkati çeken gözleriydi. Merhametli izlenimi veren ama kökten dincinin elmasımsı parıltısıyla yanan koyu kahverengi gözler. Andrew Booth'un yakından tanıdığı bir yüz. Görür görmez öfkeden dişlerini sıkmasına neden olan bir yüz. Bir şey söyleyecekmiş gibi anlamlı gözlerle Douglas Stevens'a baktı ama FBI başkanı cebindeki zarftan çıkardığı iki sayfaya bakarak söze başladı. Bantta duyacaklarınız Arapça efendim. Çeviriyi Arapça uzmanımız Bay Edwin Marshall'a yaptırdım. Okumak isteyeceğinizi düşünerek çeviriyi yazdırdım. Stevens kağıtları uzattı. Hemen ardından Arap kameraya bakarak yumuşak bir sesle neredeyse nezaketle konuşmaya başladı. O konuşurken başkan çeviriyi okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ben, Ebu Haşim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na sesleniyorum. Size Arap halklarının acılarını ve gördüğü zulmü düşünen Tanrı adamı kimliğimle hitap ediyorum. Yüzyıllardan beri Batı'nın, önce İngilizlerin ve Avrupalıların, şimdi de Amerikalıların baskısı altında yaşadık. Oysa benim görüşüme göre Amerika bütün bu işgalcilerin en baskıcısı, insanlık tarihinin en kötüsü. Bu kanıya birçok nedenden vardım. Yıkıcı etkiniz Orta Doğu'nun her köşesine uzanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır'a, Ürdün, İsrail ve Filistin topraklarına. Siz Amerikalıların hakkı olmadığı halde güç kullanarak ya da ilişkilerinizden yararlanarak işlerine karıştığınız ülkeleri. Bunlardan daha da önemlisi silahlı kuvvetleriniz ana vatanım Suudi Arabistan'a ve İslam kentlerinin en kutsalları olan Cidde ve Mekke'ye de girmiş bulunuyor. İslam'ın Allah korkusuyla yaşayan müminleri için böylesi bir işgal kabul edilemez. Suudi Arabistan'da kral ailesinin, kral ve prenslerin her şeye kadir Allah'ın kanunlarını bir kenara bırakıp kendilerini maddi ve manevi bir çürümeye kaptırdığı bir rejimi desteklerken, bir yandan da ülkemin en değerli doğal kaynağını, petrolünü açıkça yağmalıyorsunuz. Allah'ın bahşettiği bu kaynak Araplara ait olması gerekirken, siz Amerikalılar bu petrolü ekonominizin kokuşmuş ve kötülük dolu gücünü artırmak için kullanıyorsunuz. Bunu Allah korkusu taşıyan Müslüman halkların varlığınızdan hoşlanmadığı, sizi istemediği daha birçok Arap ülkesinde, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yapıyorsunuz. Bazen Başkan Booth, siz ve sizden öncekiler Orta Doğu'da barışı sağlamak için bu topraklarda bulunduğunuzu iddia ettiniz. Bunun bir yalan olduğunu söylüyorum. Bölgede barışı sağlamak yerine bir taraftan İsrail'e yardım etmeyi sürdürüyor, bir taraftan da Arap halklarının özgürlüğü ve kendi kaderini belirleme hakkı için mücadele eden, Amerikan sömürüsüne karşı haklı ve meşru bir dava için silahlanan İslam savaşçılarını öldürüyor ya da hapse atıyorsunuz. Beni de öldürmeyi denediniz. Ama her şeye kadir Allah'ın inayetiyle onun eserini devam ettirmek için yaşamam gerekti. Bir süre önce ettiğim, kendimi Allah'ın kutsal davasına adamak ve İslam'ın kurtarıcısı olmak yeminimi yerine getirebilmek için kurtuldum. Girişimlerinize cevap olarak ben ve benim gibiler, dünya üzerindeki askeri üslerinize, vatandaşlarınıza ve çıkarlarınıza saldırarak kendimizi savunmaya çalıştık. Bu yöntem etkisiz kaldı. Sayımız çok, insanlarımız Allah tarafından kutsanmış olabilir ama sizin elinizde bizde bulunmayan modern savaş teknolojisi var. Bu teknolojiyi Arap dünyasıyla paylaşmadınız. Hiçbir Arap ülkesi kendini savunmak için nükleer silahlara ya da kitlesel ölüm araçlarına sahip değilken, gerçek İslam inananlarının can düşmanı İsrail'in elinde böylesi imkanlar var. Bu haksızlık neden? Sadece Orta Doğu'da ülkeniz lehine olan dengesizliği sürdürmek için siz ve sizden öncekiler böyle karar verdiler diye Sayın Başkan. Böylelikle bize gardiyanlık edebiliyorsunuz. Bizler de kendi kaderlerini belirlemek hakkından yoksun, zincire vurulmuş halklar olarak, Amerikan çıkarlarının tutukluları olarak yaşıyoruz. Bu durumun devam etmesine izin verilemez. Bu yüzden de güç kullanarak Amerikan baskısına ve işgaline karşılık vermek bana, Ebu Haşim'e düştü. Bu nedenle Allah'ın yardımıyla Allah'a ve Arap halklarına verdiğim sözü yerine getirmek için elimde bu kabul edilemez durumu kökten değiştirecek güçte bir silah bulunduğunu bildirmek amacıyla size bu kaydı gönderiyorum. Bu, alışıldık silahlardan değil, tam tersine akıl almayacak derecede zarar verecek ve Amerika'ya diz çöktürecek bir silah. Bu silahın Washington DC'ye Amerikan iblisinin tam yüreğine yerleştirilmesi için emir verdim. Aşağıdaki koşullar yerine getirilmezse yıkıcı etkisini bundan 7 gün sonra 18 Kasım günü Greenwich saatiyle 12'de, doğu saatiyle sabah 7'de harekete geçmek üzere ayarlandı. 1. Amerika Birleşik Devletleri bu 7 gün içinde Arap Orta Doğusu içindeki tüm askeri birliklerini ve askeri desteğini çekecek. 2. Amerika Birleşik Devletleri aynı süre içinde listesini verdiğim tüm Müslüman tutukluları serbest bırakacak. Listede adları geçenlerin bazıları yabancı hapishanelerde bulunuyor. Onların da serbest bırakılmalarını sağlamak için Amerika gücünü ve etkisini kullanacak. 3. Washington boşaltılmayacak. Tekrar ediyorum, boşaltılmayacak ve bu tehdit kamuoyuna duyurulmayacak. 4. Siz Başkan Booth, başkentten ayrılmaya çalışmayacak, kent sınırları içinde kalacaksınız. Öte yandan, güvenlik güçlerinizin FBI ve polisin silahımı bulmaya çalışmamasını önemli tavsiye ediyorum. Eğer ararlar ve başkentinizdeki arkadaşlarımıza zarar vermeye başlarlarsa, o zaman bunun sonuçlarına katlanırlar. Adamlarıma, güvenlik güçlerinizin aramaları nedeniyle kendilerini tehlikede görmeleri durumunda silahı patlatmaları emrini verdim. Diğer taraftan, bu isteklerim yerine getirilmez ya da içlerinden bazıları göz önünde bulundurulmazsa, tüm sorumluluk sizin olacak Başkan Booth ve ben silahın tetiğini çekeceğim. Tehdidimin gerçek olduğuna dair kanıt gerekiyorsa, bu kanıtı ayrıntılarını verdiğim yerde bulacaksınız. Allah'ın sizi bu güç saatte bilgeliği, bağışlayıcılığıyla koruması için gerçekten dua ediyorum. Görüntü kayboldu, yerini önce soluk bir maviye, sonra da siyah çizgilere bıraktı. Oval ofis sessizliğe gömülmüştü. Sonra çeviriyi okuyan ve tümüyle uyanan başkan, şaşkın ve endişeli yüzünü Stevens'a çevirdi. Tanrı aşkına, bütün bunlar ne demek oluyor? Şu anda ben de sizin kadarını biliyorum efendim. Bunların sahte olup olmadıklarını belirleyecek zamanımız olmadı. Ama görüntüdeki Ebu Haşim'e benziyor, sesi de öyle. Başkan, elindeki kağıtları masaya bırakırken dişlerini sıktı. Yüzünde gizlemeye çalıştığı öfke ifadesi Stevens'ın gözünden kaçmadı. Amerikalılar açısından kasetteki adam Ebu Haşim, dünyanın en çok aranan teröristiydi. Başında olduğu İslami terör örgütü El-Kaide, Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da gerçekleştirdiği intihar saldırılarıyla yüzlerce Amerikalı sivil ve askerin ölümünden sorumluydu. Başkan, öfkesini saklamakta zorlanarak konuştu. Bandın ses analizi yapıldı mı? Şu anda yapılıyor efendim. Gazetecilerle yaptığı mülakatların band kayıtlarında ve dinlediğimiz telefon konuşmalarında sayısız ses örnekleri var. Banttakinin o olup olmadığını kesinlikle belirlemek için o örneklerden yararlanacağız. Stevens durakladı. Şimdilik bu işi 12 FBI personelinden başka kimseye açmadığımı da bilmenizi isterim. Onlara da bu iş sonuçlanıncaya kadar her şeyin kesinlikle gizli kalması gerektiğini anlattık. Sözünü ettiği kanıt da neymiş? Ajanlardan bir ekibi Union Garı'na gönderdim. Dolabı açar açmaz telefon edecekler. Başkan yüzünü sıvazladı. Televizyonun karanlık ekranına baktı, sonra Stevens'a döndü. Haşim'in tehdidinin gerçek olduğunu mu düşünüyorsun da? Sanırım gerçek Sayın Başkan. Bunun tümüyle boş bir tehditten ibaret olacağına inanmıyorum. Söylediklerini desteklemeyecek olduktan sonra neden bu bandı kaydedip iletmek için bunca zahmete girsin ki? Bana kalırsa her şey dolapta ne bulacağımıza bağlı. Sözünü ettiği silahın ne olabileceğine dair bir fikrin var mı? Yok efendim. Listedeki tutuklular kim? Stevens paketten çıkan iki sayfayı uzattı. Başkanın listeyi incelemesini izledi. 385 kişi, hepsi de erkek diye açıkladı Stevens. Her adı veri tabanımızdan araştırdım. 14'ü Amerikan hapishanelerinde bulunan Arap teröristi. En azından 250'si Çeçen savaşları sırasında Ruslar tarafından yakalanıp Moskova hapishanelerine atılmış İslamcı gerillalar. Geri kalanlar 3'ü dışında, ikisi İngiltere'de, biri de Almanya'da, Moabit hapishanesinde, İsrail'de tutuklu. Hemen hepsi ağır suçlardan ötürü uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış. Bombalama eylemleri, katliamlar, öldürme ve yaralamaya teşebbüs. Amerika'da tutuklu olanların en azından yarısı Afrika'daki elçilik bombalamalarında suç ortaklığından hüküm giymiş. Başkanın yüzü allak bullak oldu. Ayağa kalktı. Hepsinin serbest bırakılmasını istiyor, öyle mi? Bu kadarı bile yeterince ciddi bir istek. Ama körfezden çekilmek işi, Haşim ciddi olamaz ya. Bana oldukça ciddi göründü efendim. Başkan odayı arşınladı. Gerginliği yüzünden okunuyordu. Askeri ve ekonomik açıdan sadece bizim için değil, bütün Batı dünyası için hayati önemi olan bir bölgeden bahsediyoruz. Körfez'de askeri varlığımızı sürdürmezsek gerçekleşebilecek kabus senaryoları konusunda en ufak bir fikrin var mı? Batı'nın petrol kaynakları tehlikeye düşer. Bunun sonucunda da yıkıcı bir ekonomik kriz patlar. İslami kökten dincilerin bölgeyi ele geçirmelerinden, İsrail'in karşılaşacağı tehlikelerden söz etmiyorum bile. Burada sadece Körfez'deki değil, tüm dünyadaki dengelerin değişmesini konuşuyoruz. Eğer Haşim bölgeden elimizi kolumuzu sallayarak çıkabileceğimizi düşünüyorsa çıldırmış olmalı. Bu belki mümkün efendim ama herifin elinde güçlü bir koz var. Yoksa böylesine önemli isteklerde bulunmaz, bu kadar ciddi tehditler savurmazdı. Söylediklerine bakılırsa tüm Washington tehlikede olmalı. Üstelik Haşim gibi birine doğrudan cevap veremiyoruz. Bunu geçmişteki tecrübelerimizden öğrendik. Burada yabancı bir ülkeden değil, vatansız bir kişiden, cevap olarak anlamlı bir karşı tepki veremeyeceğimiz bir insandan konuşuyoruz. Haşim, deniz kuvvetlerimizi göndermekle, füzelerimizi ya da nükleer başlıklarımızı kullanmakla tehdit edebileceğimiz biri değil. Hele başımıza tabancasını dayamışken hiç değil. Stevens durakladı. Sesi gergindi. Hala bütün bunların bir dalaver olması ihtimaline rağmen bahse girmek istemezdim efendim. Başkan deri koltuğuna dönüp telefona uzandı. Ulusal Güvenlik Konseyi'ni sabah saat 8:30'da kriz toplantısına çağıracağım. Daha önce olamaz mı efendim? Başkan yardımcısı parti toplantısına katılmak üzere Colorado'da. Savunma Bakanı da Kansas'ta ailesini ziyaret ediyor. Her ikisinin de bu toplantıya katılmasını istiyorum. Ama saat 8:30'dan önce Beyaz Saray'da olabileceklerini sanmam. Stevens cep telefonunun titreşimini duyarak elini cebine soktu. Özür dilerim efendim. Telefonu açıp kendini tanıttı. Bir süre dinledikten sonra cevap verdi. Emin misin? Sustu, yine dinledi. Telefonumu açık tutacağım, dedi telaşla. İlk fırsatta beni ara. Başkan kaşlarını kaldırdı. İki şey efendim. Stevens telefonunu çenesiyle omuzunun arasına sıkıştırdı. Birincisi, ses analizi olumlu. Banttaki ses kesinlikle Haşim'in. İkincisi, adamlarım Union Garı'nda dolabı açmak üzereler. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 40. Devamı 5. ayrımda.